Ayrım 38, sayfa 327. 29. bölüm. Emniyete ancak öğleden sonra gidebilmiştik. Haber beklediğimiz etkiyi yaratmış, gündemi alt üst etmişti. Ana haber bültenine çıkmam için televizyon kanallarından telefonlar yağıyordu. Hiçbiriyle görüşmedim. Erol'a sen çık dedim. Hiç itiraz etmedi. Yarım ağızla birlikte çıksaydık dedi. Kesinlikle olmaz deyince üstelemedi. Hatta memnun oldu. Ortaklıkta görünmenin kariyerini olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyordu. Haksız da sayılmazdı. Ne ki ben can derdine düşmüştüm. Şimdi kanal kanal dolaşıp intikam kesemezdim. Sadece yeni başladığım gazeteye, daha doğrusu Nusret Kıvılcım'a ayıp olmasın diye, ertesi gün yayımlanmak üzere Yalvaç ile Güngör'ün öldürülmesini yorumlayan bir yazı kaleme aldım. Bu cinayetlerin de çeteyle ilişkili bir hesaplaşma olduğunu yazdım. Ardından Tolga, Erol ve gazetenin avukatı Hayati Bey ile emniyetin yolunu tuttuk. 2 saate yakın süren ifadelerimizin bitimine doğru Müfit de geldi yanımıza. Erol ile Tolga, gazetenin avukatı ile birlikte emniyetten ayrılırken koruma sorununu çözmek için ben Müfit'le kaldım. Birlikte Yalvaç ile Güngör'ün amiri olan İzzet Bey'in odasına çıkmak için asansöre bindik. Evde belgelerin, silahların hepsini buldunuz mu diye sordum. Yanıtlamadan önce eleştiren gözlerle yüzüme baktı. Acele etmeden 4. katın düğmesine bastıktan sonra hiç merak etme dedi. Sesi buz gibiydi. Ne bir belge ne de bir silah. Bir tek kanıt bile kaybolmadı. Ne yazdıysanız hepsini bulduk. İnanmıyorsan aşağı inelim sana göstereyim. Niye inanmayayım canım? Yanlış anladın. Sessizce gülerek başını salladı. Sen de az kuşkucu değilsin dedi. Sesindeki o insanın kanına işleyen soğukluk kaybolmuştu. Bunu söylerken koluma yapışıp dostça sarsmıştı beni. Ama artık kuşku duyman için bir neden yok. Evet, bütün kanıtları bulduk. Videoyu da izledik. Her zamanki gibi Doğan yine iyi iş çıkarmış. Bütün ayrıntıları düşünmüş. Ama söylediklerinin ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış anlamak için silahların balistik sonuçlarını almamız gerekiyor. Çok sürer mi? Sürmez. 1-2 gün içinde alırız sonuçları. Sustu. Birden aklına gelmiş gibi. Sahi dedi. Eve ilk sen mi girmiştin? Tolga ile ben dedim. Yani sizden biri daha önce eve girmedi. Bu imkansız. Anahtar bendeydi. İçeriden başka belge silah alınmış mıydı onu anlamak istiyordu herhalde. Ben nasıl ondan kuşku duyuyorsam onun da bana güvenmeme hakkı vardı tabii. Onlardan önce sen girdin mi diye sormasını bekledim. Sormadı. Bir şey mi oldu dedim. Yok, küçük bir ayrıntıydı diye açıkladı. Ben de üstelemedim. Asansörümüz 4. kata gelmişti zaten. İzzet'in odasına gidinceye kadar başka konuşma olmadı aramızda. İzzet orta boylu, tombul, gümüş saçlı, güleç yüzlü bir insandı. Göz kapakları düşük olduğu için gece iyi uyumamış izlenimini uyandırıyordu. Bu hali sevimliliğini daha da artırıyordu. Sokakta görseniz onun polis şefi olduğunu anlamanız imkansızdı. Makam odasına girer girmez masasından kalktı, elimi sıktı. Yaptığınız hizmet için size teşekkür ederiz dedi. Gözlerimin içine bakarak konuşuyordu. Sesi pürüzsüzdü. İçten olduğunu düşündüm. Her ne kadar Yalvaç ile Güngör'ün suçluluğu kanıtlanmamış olsa da çetelerin emniyeti sardığını biliyoruz. Bu alanda çok zorlu bir mücadele yürüttüğümüzü bilmenizi isterim. Her zaman basının yardımına muhtacız. İzzet'in konuşmasından Müfit'in Yalvaç'ların ölümündeki rolümden ona bahsetmediğini anladım. Önce Müfit'e minnet duydum bunun için ama sonra kuşkulanmaya başladım. Müfit bunu niye yapıyordu? Onun dostu değildim. Birlikte iş çevirmiyorduk. Benim gibi biri için neden bir meslektaşına, belki de amirine eksik bilgi veriyordu? İzzet bize kahve söyledi. Sonra da Yalvaç ile Güngör hakkında açıklamalar yapmaya başladı. Sicillerinde karanlık bir nokta yoktu. Güneydoğu'da zorlu operasyonlara katılmışlar, önemli görevler başarmışlar. İstanbul'a tayinleri çıkınca onları terörle mücadele birimine aldık. O zaman Güngör yanıma geldi. Biz Yalvaç'la iyi bir ekip oluşturuyoruz. Bizi ayırmazsan sevinirim amirim dedi. Ben nereden bileyim adamların yasa dışı işler yaptığını? Kağıt üzerinde ikisi de kahraman gözüküyordu. Birlikte çalışmalarında bir sakınca görmedim. Biz de insanız, hata yapabiliyoruz tabii. Açıklamaları bitince Müfit'e döndü. Evet, Adnan Bey'in koruma işini nasıl halledeceğiz? İki ayrı ekip kurmamız gerekiyor dedi Müfit. Eski eşi ve oğlu da tehdit altında. Anladım. Bu iş için en güvenilir çocukları almakta yarar var. Şu A timindekiler fena değil. Ben de öyle düşünmüştüm dedi Müfit. Ama geçici olarak Adnan'ın yanına 2 kişi vereceğim. A timini toparlamak yarına kadar sürebilir. İzzet'le konuşurken amirim diye hitap etmemesi dikkatimi çekmişti. Sanırım eşit konumdaydılar. Aslına bakarsanız Müfit hakkında Arif'in söyledikleri dışında hiçbir şey bilmiyordum. Kendisi de istihbaratçı olduğunu söylemişti ama gerçekte bu adam kimdi? Emniyete görevi neydi? Bunları öğrenmekte yarar vardı. Müfit'i İzzet'in odasında bırakıp emniyetten ayrılırken yanıma iki sivil polis vermişlerdi. Bahçedeki yeni Renault'lardan birine bindiğimizde ortalık çoktan kararmıştı. Aracı zayıf, kirli sakallı olanı kullanıyordu. Deri pardüsüyle onun yanında oturuyordu. Bana yine arka koltuk düşmüştü. İkisi de orta yaşın üzerindeydi. Sıradan polisler oldukları her hallerinden belliydi. Bu görevi aldıklarına hiç de memnun olmuş görünmüyorlardı. Adamların can sıkıcı suskunluklarına, yapaylığı her davranışlarının da belli olan göstermelik saygılarına baktıkça keşke koruma istemeseydim diye geçiriyordum aklımdan. Bu iş için eğitilmemiş polisler olarak profesyonel katillere karşı beni nasıl koruyacaklardı da koruyacakları da ayrı bir konuydu. Ama olan olmuştu. Biri benimle gelecek, öteki ise Funda'nın evinin önünde bekleyecekti. Renault, Taksim'e yol alırken sıkıntıyla Funda'yla nasıl konuşacağımı düşünüyordum. Ona olan kızgınlığım henüz geçmemişti. Ya onu ki? Olanları duymamış olması imkansızdı. Arif'in öldüğünü öğrenmesine rağmen bir kere bile beni aramamış, Umut'u da aratmamıştı. O anda cep telefonumun dün geceden beri kapalı olduğunu anımsadım. Sevince, heyecana benzer bir duygu kıpırdadı içimde. Belki de aramışlardı da bana ulaşamamışlardı. Cep telefonumu açtım. Açar açmaz da ay ardı ardına 5 tane mesaj aldım. Hepsi de Umut'tandı. Baba neredesin? Seni bulamıyoruz. Bizi az ara diyordu. Saat 8'i geçiyordu. Eve gelmiş olmalılardı. Yine de ev telefonunu aramaya cesaret edemedim. Umut'un cep telefonunu tuşladım. İlk çalışında açtı Umut. Baba iyi misin diye sordu hemen. Kaygı içindeydi. Nerelerdesin? Anlatırım dedim. Sen neredesin? Evdeyim. Sen beni boş ver de olanları anlat. Dün geceden beri seni arıyoruz. Eski gazeteni, takıldığın barları aradık. Hiçbir yerde bulamadık. Arif amcayı duyduk. Senin için kaygılandık. Umut konuşurken yüreğim gizli bir sevinçle çarpmaya başladı. Demek hala benim için kaygılanıyorlardı. Ben iyiyim dedim. Hepsini konuşacağız. Annen de evde mi? Evet. Bütün cesaretimi toplayıp iyi o zaman ben de eve geliyorum dedim. Eve mi? Umut duraksamıştı. Bir sakıncası mı var diye sordum. Funda ile yeniden karşılaşacağım için zaten gergindim. Umut'un sözleri sinirlendirmeye başladı beni. Zorunlu olmasa gelmezdim. Size anlatmam gereken şeyler var. Hemen alınma be baba dedi. Sinirlendiğimi anlamıştı. Ne sakıncası olacak? Ne zaman istersen gel. Yarım saate kadar oradayım. Neden öyle duraksamıştı bu çocuk? Her zamanki garipliklerinden biridir. Ya da annesiyle kavgalı olduğumuz için yine tartışma çıkacağından korkmuştur. Ne olursa olsun o eve gidip Funda ve oğlumla bu konuyu konuşmalıydım. Onların can güvenliği benim onurumun kırılmasından çok daha önemliydi. Bu yüzden kendimi her türlü kötü davranışa hazırlayarak arabayı kullanmakta olan korumama Cihangir'e gideceğimizi söyledim. Kapıyı Funda açtı. Yüzünde gergin, tuhaf bir ifade vardı. Merhaba dedim. Merhaba diyerek içeri girmem için yana çekildi. Buyur hoş geldin. Davranışları hem çekingen hem de mesafeliydi. Daha kötüsünü beklediğim için pek şaşırmadım. Sakince içeri girdim. Önce ayakkabımı, sonra pardösümü çıkarmaya başladım. Bir yandan da Umut'u görmek için kapının aralığından salona bakıyordum. İşte o anda beni şoka uğratacak görüntüyle yüz yüze geldim. Yer yer kırlaşmış keçi sakallı, dalgalı uzun saçları, sağlam bedeniyle her zaman benim oturduğum koltuğa yayılmış olan adamı görür görmez ressam Ethem olduğunu anladım. Pardösümden bir kolumu çıkarmış, diğeriyle uğraşıyordum. Tıpkı geçen gün eve gelip ikisini yatakta yakaladığım anki gibi yüreğim sıkışmaya başladı. Sol kolumun kasıldığını hissettim. İçeri girmekten vazgeçip olanları ayak üzere anlattıktan sonra çekip gitmek geçti içimden. O an Funda'nın bakışlarıyla karşılaştım. Hiç de meydan okur gibi bir hali yoktu. Hatta utangaç bir gülümsemenin izleri görülüyordu dudaklarının kenarında. Yine de gitmeyi tercih edebilirdim ama Umut'un neşeli sesi yetişti. Babam mı geldi? Ses salondan geliyordu. Ethem denen adamın tam karşısında oturuyor olmalıydı. Bu yüzden onu göremiyordum. Pardösümü çıkarıp askıya astım. Döndüğümde Umut karşımdaydı. Birden boynuma sarıldı. Ondan böyle bir davranış beklemiyordum. Yüreğimi sıkan pençenin gevşediğini hissettim. Ama boğazıma doğru bir düğüm yükseldi. Kendimi tuttum. Oğlumun sırtına sevgiyle vurarak "Tamam, tamam Umut abartma" dedim. Oğlum biraz daha uzaklaştı benden. "Neler oluyor ya baba?" diye söylendi. Önce Doğan amca, ardından Arif amca. "Anlatacağım oğlum" dedim. Funda'ya dönerek "Ciddi bir durum var Funda. Hemen konuşmamız gerek. Yoksa sizi rahatsız etmezdim" diye açıkladım. "Bizi rahatsız etmiyorsun" dedi Funda. Ama söylediklerim yüzündeki gerginliğin yerine endişeli bir ifadenin almasına yetmişti. O sırada ressam da yaklaştı. "Merhaba ben Ethem" diyerek elini uzattı. "Merhaba" dedim. "Ben de Adnan." Dudaklarımda zoraki bir gülümseyiş belirmişti. Aynı gülümseyişten Ethem'de de vardı. Funda sevgilisine döndü. Önemli bir mesele varmış, konuşmamız gerekiyor. Biz içerideki odada olacağız. Dudaklarındaki gülümseyişi yitiren Ethem, tabii demeye hazırlanıyordu ki, bence Ethem Bey'le kalmalı dedim. Ne yazık ki konu onu da ilgilendiriyor. Funda'nın yüzündeki endişe iyice derinleşti. Umut ve Ethem ise şaşkındı. İlk toparlanan Funda oldu. O zaman salona geçelim. Dar odada sıkışmaya gerek yok. Salona girince Umut'un benim eve gelmemden neden rahatsız olduğunu anlar gibi oldum. İnce, uzun masa birbirinden güzel meze ve salatalarla donatılmıştı. Funda'nın sevdiği markadan bir şişe kırmızı şarap masanın tam ortasında gururla dikiliyordu. Bugün Ethem'in doğum günü diye açıkladı Funda sıkıntılı bir sesle. Bakışlarım ister istemez Umut'a kaydı. Oğlum telefonda anlatmak istediğim buydu dercesine boynunu büktü. Hemen Ethem'e döndüm. Kutlarım dedim nice mutlu yıllara. Teşekkür ederim dedi ressam. O da benim gibi kibarlığı elden bırakmamaya çalışıyordu ama yaş günü falan umurunda değildi artık. Anlatacaklarımın kaygısı onu da sarsmıştı. Oturacak yer seçerken bu evde ilk kez kendimi yabancı gibi hissettim. Rahmetli babaannem ölümle ilgili şöyle bir hikaye anlatırdı. İnsan can verdiğinde ilk başlarda ölümün sıcaklığından mı nedir, ne olduğunu anlamazmış. Ta ki onu mezara koyup üstünü kapadıktan sonra sıkılıp da başını kaldırmaya çalışınca alnına tahtalar çarpar. Böylece farkına varırmış bu dünyadan göçüp gittiğinin. İşte ben de alnını tahtaya çarpan ölünün duyduğu acıyı hissediyordum şimdi. Bir zamanlar içinde gönlümce dolaştığım, kendimi en rahat hissettiğim, sırlarımı saklayan bu mekan artık bana yabancılaşıyor. Sevdiklerim benden uzaklaşıyordu. Her zaman oturduğum koltuğun başka bir sahibi vardı artık. Nereye oturacağıma karar veremeden öylece duruyordum. Ötekiler de benim oturmamı beklediğinden kısa bir süre hepimiz anlamsızca ayakta kalmıştık. Bu can sıkıcı belirsizliği sona erdirmek bana düşüyordu. Fazla ışık aldığından hiç sevmediğim bir köşe olduğu halde bana yakın olduğu için iri Diefenbachia'nın devasa saksısı yanındaki koltuğa oturdum. Ethem az önceki yerine geçti. Funda onun sağındaki koltuğa yerleşti. Umut ise masadan bir iskemleyi bana doğru çevirip oturdu. Olayı zaten duydukları için lafa başlamam zor olmadı. Doğan'la karşılaşmamızdan başlayarak olanları birer birer anlattım. Hiç soru sormadan dinlediler beni. Belki de işittiklerinin dehşetinden kurtulamadıkları için konuşmam bittikten sonra da ne söyleyeceklerini bilmeden öylece kalmışlardı karşımda. İlk Umut söz aldı. Bize karışacaklarını sanmıyorum dedi. Bu çete olaylarında kimsenin ailesine zarar verdiklerini anımsamıyorum. Sen nereden biliyorsun diye çıkıştı Funda. Bu adamlar katil. Ne yapacakları belli mi olur? Belli olmaz ama bu adamların da bir tarzı var diye açıklamaya yeltendi Umut. Ne tarzından bahsediyorsun sen diye sesini yükseltti Funda. Bunlar önlerine kim çıkarsa ezip geçerler. Sinirleri iyice bozulmuştu. Artık üzüntülü günler sona eriyor. Yaşamımı yeniden yoluna koyuyorum diye düşünmeye başladığı bir anda eski kocası ortaya çıkıp alt üst etmişti her şeyi. Aman Allah'ım şu başımıza gelen işe bak. Sakin ol Funda dedi Ethem. Hayret sandığımdan daha sağlam çıkmıştı herif. Adanın tehdit listesinde yer aldığını öğrenince tırsar sanmıştım. Aslına bakarsanız kendime bile itiraf etmesem de böyle bir beklenti içindeydim ama tırsmamıştı. Umut haklı olabilir diyerek yatıştırmaya çalıştı Funda'yı. Benim bildiğim kadarıyla da kimsenin ailesine zarar vermediler. Adnan Bey'i korkutup bu işten vazgeçirmek için o tehdidi savurmuş olabilirler. Sonuçta bu adamlar suçlu ama psikopat değil. İşledikleri cinayetlerin bir açıklaması var. Nasıl psikopat değil ya Ethem dedi Funda ağlamaklı bir sesle. Bu adamların geçmişte neler yaptıklarını unuttun mu? Ya Güneydoğu'da yaşananlar, adamları öldürdükleri insanların burunlarını kulaklarını kesip ceplerine saklıyorlarmış. Yine de diye iyimser bir konuşma yapmak istedi Ethem ama Funda ağlamaya başlayarak. Nasıl bir belaya bulaştık böyle diye söylendi. Üçünüzden de özür dilerim dedim. Elimde olsaydı bu belaya hiç bulaşmak istemezdim. Anlattığım gibi tüm karşı çıkışlarıma rağmen birden olayların içinde buldum kendimi. Funda eliyle gözyaşlarını kurulayarak bana baktı. Suçlayacağını, bağıracağını, belki de evinden kovacağını düşündüm. Yapmadı. Senin ne suçun var? Bu işe bulaşmak istemeyeceğini biliyorum. Boş yere kendini suçlama. Suçlu olan biri varsa bu ülke, bu topraklar lanetli. Neden hala bu ülkede yaşıyoruz bilmiyorum. O kadar insan öldü, o kadar acı çekildi. En ufak bir düzelme bile yok. Gerçekten çok samimiyim. Bırakıp gidelim artık bu toprakları. Daha önce defalarca tartışmıştık bu konuyu. Ben bir şey söylemedim ama Ethem, öteki ülkelerin buradan çok mu farklı olduğunu sanıyorsun diye sordu. En azından insanları sorgusuz sualsiz öldürmüyorlar. En azından oralarda devlet katillerle işbirliği yapmıyor. Bundan emin olma anneciğim diyerek Umut katıldı tartışmaya. Hele onların başı bir sıkışsın bak neler oluyor. Umut haklı dedi ikinci kez Ethem. Görüşlerine katılmakla birlikte oğlumu haklı bulması biraz canımı sıkmıştı. Amerika'da, Avrupa'sı da gerektiğinde yasaları çiğnemekten çekinmez. Onların tarihleri de en az bizimki kadar kanlı. Ethem doğru söylüyordu ama bilmediği bir şey vardı. O da Funda'nın gerginleştikçe daha çok inatçı oldu. Hiç katılmıyorum diye diretti eski karım. Bizdeki kadar vahşet hiçbir yerde yok. Araya girmesen belki tartışma daha da uzayacaktı. Bu konuları tartışmayı sonraya bıraksak. Bunu söylerken tek tek üçünün de yüzüne bakmayı ihmal etmedim. Karşı çıkan olmadı. Ben de sözlerimi sürdürdüm. Geçici bir çözüm olarak emniyet bize koruma verecek. En azından olay aydınlanıncaya kadar bir anlığına Funda'nın yüzü aydınlanır gibi oldu. Ama bu çok sürmedi. Ya sonra? Polisler gidince ne yapacağız? Neden bu kadar kötümsersin anne diye atıldı Umut. Belki kısa sürede olay aydınlanır. Babamın anlattıklarını dinlemedin mi? Önemli ipuçlarına ulaşmışlar. Umut ya olanları kavrayamamıştı ya da gençliğin verdiği cahilce bir cesaretle durumu hafife alıyordu. Açık konuşmak gerekirse dedim, yüzüme ciddi bir ifade takınarak. Sonra ne olacağını bilmiyorum. Bunları söylerken Funda'ya bakmıştım. Eski karıma kaygılarını önemsediğimi hissettirmek istiyordum. Belki Umut'un söylediği gibi olur ama olmayabilir de. Sizi kandırmak istemiyorum. Nasıl bir belayla karşı karşıya olduğumuzu bilmeniz gerekiyor. Yani şu dakikadan itibaren çok dikkatli olmalıyız. İyi de dedi Funda. Gerginlikten titreyen ellerini iki yana açarak. Nasıl dikkatli olacağız? Evimiz belli, iş yerimiz belli. Ne yapacağız, nereye gideceğiz? Belimize silah takıp dolaşacak halimiz yok herhalde. Hoş taksak ne olacak? Funda dünyanın en mantıklı kadınıdır. Tek kusuru biraz kötümser olması. Öncelikle olumsuz şeyleri akıla getirmesi. Silah takamayız ama bazı önlemler alabiliriz. Şu yurt dışına gitme önerisi bence iyi fikir. Geçici olarak tabii. Belki üçünüz birkaç haftalığına yurt dışına çıkabilirsiniz. Yurt dışına mı diye söylendi Funda. Sanki az önce bu ülkeden gidelim diyen kendisi değilmiş gibi gözleri şaşkınlıkla iri iri açılmıştı. Nereye gidebiliriz ki? Hem iş yerine ne derim? Umudun okulu. Ölmektense işlerin aksaması iyidir diyecektim. Tehdit altında korkuyla yaşamaktansa işlerin okulun bir süre geri kalması tercih edilebilir dedim. Bilemiyorum dedi Funda dudaklarını sırmaya başlamıştı. Bu önerimi düşündüğü anlamına geliyordu. Aslında fena fikir değil dedi Ethem. Siz işlerinizi ayarlarsanız benim için sorun değil. Hem Fransa'da yakın dostlarım var. Onların yanına gidebiliriz. Gidilecek yer belli oldu dedim. Sen izin alamaz mısın Funda? Bilemiyorum. Gerçi kriz nedeniyle işler pek yoğun değil ama. Umut'un okulu ne olacak? Ya bana kalırsa siz bu işi abartıyorsunuz dedi Umut. Siz isterseniz gidin ama ben burada kalacağım. Bak oğlum dedim gözlerimi yüzüne dikerek. Bu olay nedeniyle bir haftada 5 kişi öldürüldü. Daha önce de 3 kişi öldürülmüştü. Yani olay yeterince ciddi. Annen doğru söylüyor. Bu adamların ne yapacağı belli olmaz. En güvenli yol bir süreliğine ülke dışına çıkmak. Ethem Bey'in olanakları da varmış. Gidin işte Fransa'ya. Ortalık yatışınca da dönersiniz. Durdu. Ters ters yüzüme baktı. Ya olmaz ki böyle diye söylendi. Ben Burcu'ya ne söyleyeceğim şimdi? Burcu da kız arkadaşımız. Senin iyiliğin için Fransa'ya gidiyorum dersin. Anlayamamıştı. Neden onun iyiliği içinmiş? Çünkü seninle dolaşırken güzel kıçına bir kurşun yiyebilir de o yüzden. Umudun suratı allak bullak oldu. Böyle konuşma Allah aşkına diye atıldı Funda. Kimseye bir şey olmayacak. Buna izin vermeyeceğim. O zaman gitmeniz lazım. Bunun başka bir yolu yok. Bence Adnan Bey doğru söylüyor dedi ressam. Seni işten atacak halleri yok ya. Hepsi arkadaşımız. Durumun ciddiyetini anlatınca anlayacaklardır. Hatta destek bile olurlar sana. Funda yumuşamaya başlamıştı. Tam zamanıydı. Ben de saldırıya geçtim. İşten atacak olsalar bile, Umut sınıfta kalacak olsa bile gitmelisiniz. Bu riski göze alamayız. Umut iyice sinirlenmişti. Ama söylediklerim o kadar mantıklıydı ki karşı çıkmayı göze alamıyordu. Funda'nın yüzünde ise karar vermeye çalışan bir insanın belirsizliği okunuyordu. Hemen bu gece ararım Paris'tekileri. Bizi gördüklerine çok sevineceklerdir. Mehmet akademiden arkadaşımdır. Yıllar önce bir Fransız evlenip Paris'te kaldı. Ne zamandır çağırıp durur. Başını Umut'a çevirdi. Sanki 40 yıllık ahbaplarmış gibi oğluma göz kırptı. Ophelia adında senin yaşında çok da güzel bir kızları var. Arkadaş canlısı biridir. Sana Paris'i gezdirir. İyi anlaşacağınızdan eminim. Ne kıl adamdı şu Ethem. Yine de hakkını ve yemeyeyim. Canla başla uğraşıyordu bizimkileri ikna etmek için. Ama Funda'nın öyle çabuk karar verdiği nerede görülmüştü? Tamam ben bu konuyu biraz düşüneyim dedi. Umut'la oturup baş başa konuşmamız gerek. Yarın karar veririz. Bakışlarını bana çevirdi. Peki sen ne yapacaksın? Bu olanlardan sonra adamlar iyice düşman olmuşlardır sana. Bu soruyla yasak mı savuyordu, yoksa içten miydi? Anlamak için yüzüne baktım. Yok yok, gerçekten de kaygılı görünüyordu. Funda bu soruyu sorarken Ethem'in yüzü gölgelenir gibi oldu. Belki de bana öyle gelmişti. Her neyse. Ben burada kalmak zorundayım dedim. Olayın içindeyim. Böyle bir durumda çekip gitmem yanlış anlaşılır. Olmaz dedi Umut. Sen gelmezsen ben de gitmem. Annem gitsin, senin bana ihtiyacın olabilir. Ben seninle kalacağım. Gururla baktım ona. Aslan oğlum benim dedim sevgiyle. Beni düşündüğünü biliyorum ama bu iş seni de beni de çok aşar. Senin kalmanın bana yarardan çok zararı dokunur. İnan bana, en doğrusu senin de annenin de Ethem Bey'in de bir an önce kapağı yurt dışına atmanız. İsterseniz siz de gelebilirsiniz gerçekten dedi Ethem. Tabii diye geçirdim içimden. Sen Funda'nın üzerinde tepinirken ben de yan odada sesinizi dinlerim. Biliyorum adam bunu kastetmemişti. Gerçekten de yardım etmek istiyordu ama bu kadar iyi olması ondan çok daha çok nefret etmeme neden oluyordu. Teşekkür ederim dedim duygularımı gizleyerek. Siz Funda ile Umut'u götürün yeter.